Ayrım 4.
Yüzlerce yıldan beri pipo içenler buraya oturur. Bu kanala bu yağmurun yağışını seyreder. Söylemesi biraz daha güç, size anlatmak istediğim şeyi. Bu sefer söz konusu bir kadın. Önce şunu bilmek gerekir. Kadın konusunda büyük bir çaba da harcamaksızın her zaman başarıya ulaşmışımdır. Onları mutlu kılmayı başardığımı ya da onlarla kendimi mutlu kıldığımı söylemiyorum. Hayır, başarıya ulaşmak sadece bu. Aşağı yukarı dilediğim zaman amacıma ulaşabiliyordum. Beni sevimli buluyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Sevimlilik nedir? Bilirsiniz. Açıkça hiçbir soru sormadığınız halde size evet dendiğini duymak gibi bir şey. O devirde öyleydim işte. Şaştınız mı? Haydi haydi, inkar etmeyin. Suratımın şimdiki haline bakarsanız söylediğime elbette şaşarsınız. Ne yazık ki bir yaştan sonra her erkek suratından sorumludur. Benimki ise... Ama ne önemi var? Olanlar ortada işte. Beni sevimli buluyorlardı. Ben de bundan yararlanıyordum. Bununla birlikte en küçük bir hesabım da yoktu bu işi yaparken. İyi niyetliydim ya da aşağı yukarı öyleydim. Kadınlarla ilişkilerim doğal, rahat, kolay denen cinstendi. İşin içine kurnazlık girmiyordu. Daha doğrusu onların gözünde saygı yerine geçen apaçık bir kurnazlıktan başkası girmiyordu. Seviyordum onları. Alışılmış deyimle bu da aslında hiçbirini sevmiyordum demeye gelir. Kadın düşmanlığını her zaman bayağı alıkça bir şey saymışımdır. Tanıdığım hemen her kadının da kendimden çok daha iyi olduğuna hükmetmişimdir. Bununla birlikte böyle yükseklere çıkarmakla, hizmette bulunmaktan çok kullanmışımdır onları. Bunu nasıl yorumlamalı? Siz de pek iyi bilirsiniz ya, gerçek sevgi bir istisnadır. Aşağı yukarı 100 yılda 2-3 tane ya çıkar ya çıkmaz öylesi. Geri kalanı ise ya boş hevestir ya da can sıkıntısı. Bana gelince Portekizli bir rahibe değildim elbette. Katı yürekli de değilimdir. Tersine çok duyguluyumdur. Gerektiğinde gözümde suludur üstelik. Yalnız coşkunluklarım hep kendime yönelir. Duygulanmalarım da kendimle ilgilidir. Aslında hiç sevmedim demem yanlış. Hayatımda hiç değilse bir tek büyük aşka tutuldum. Kendimeydi o aşk. Bu bakımdan gençlikte karşılaşılan kaçınılmaz güçlükleri atlattıktan sonra bir şeye bağlanmam pek çabuk oldu. Şehvet, aşk hayatımda hüküm süren tek şey oldu. Sadece zevk alabileceğim, elde edebileceğim şeyleri arıyordum. Mizacım da bana bu konuda yardım ediyordu. Tabiat bana karşı cömert davranmıştı. Bu yüzden kıvanç duymuyor değildim. Zevkten mi ileri geliyordu yoksa beğenilmekten mi? Bilemiyorum ama çok memnun oluyordum. Evet, gene övünmeye başladığımı söyleyeceksiniz. Size hayır demeyeceğim. Böyle yaptığım için de memnunum. Çünkü doğruyu söylemekle övünürüm. Her olayda da şehvetim sadece ondan söz edecek olursak öylesine gerçekti ki 10 dakikalık bir serüven için anamı atamı inkar edebilirdim. Hemen arkasından acı bir pişmanlık duyacak olsam bile. Ne diyordum? Özellikle 10 dakikalık bir serüven için hele bir de arkası gelmeyeceğinden eminsem. Bir takım ilkelerim vardı. Elbette. Örneğin dostlarımın karılarına el sürmezdim. Kutluydu onlar benim için. Yalnız bütün içtenliğimle birkaç gün önceden kocalarına karşı dostluk duymamaya başlardım, o kadar. Belki buna şehvet demem de doğru olmaz, değil mi? Şehvet tiksindirici bir şey değildir. Biraz hoşgörüyle davranalım ve buna bir çeşit sakatlık diyelim. Doğuştan yetersizlik, sevişmede yapılandan başka bir şey görememe yetersizliği. Her şeye rağmen bu yetersizlik rahatlık vericiydi. Unutma yeteneğimle bir araya gelince özgürlüğümü artırıyordu. Aynı zamanda bana sağladığı bir çeşit uzaklaşma ve kesin bir bağımsızlık aracılığıyla yeni başarılara imkan hazırlıyordu. Hayallerle duygulanmam yüzünden serüven duygumu iyice doyurabiliyordum. Hanım dostlarımızın Bonaparte ile ortak bir yanları vardır. Herkesin başarısızlığa uğradığı yerde onlar başarıya ulaşacaklarını sanırlar. Bu alışverişte aslında şehvetimden başka bir şeyi daha doyuruyordum, oyun sevgimi. Kadınlar arasında en beğendiklerim, hiç değilse suçsuzluk tadı bulunan bir çeşit oyunda bana eşlik edebilenlerdi. Görüyorsunuz ya, canımın sıkılmasına hiç gelemem. Hayatta değer verdiğim şeyler de sadece eğlendirici olanlardır. Her türlü topluluk, ne kadar parlak olursa olsun, beni çabucak usandırır. Oysa hoşuma giden kadınların yanında hiçbir zaman canım sıkılmamıştır. Açıklamaya utanıyorum ama, güzel bir figüran kızla ilk buluşma uğruna, Einstein'la 10 kere baş başa konuşmayı feda edebilirdim. Doğrusu kızla 10. buluşmamda Einstein'ı ya da ciddi yapıtlar okumayı aradığım olurdu. Sözün kısası, büyük sorunlara ancak küçük taşkınlıklarım arasında kalan boş vakitlerde ilgi duymuşumdur. Kim bilir kaç kez kaldırıma dikilip dostlarla ateşli bir tartışmaya girmişken sokaktan canlar yakan bir dilber geçtiği için orta yerde ipin ucunu kaçırmış, söylenenlerin bir tekini bile anlamaz olmuşumdur. Bu yüzden oyun oynuyordum ben de. Kadınların amaca pek çabuk gidilmesini sevmediklerini biliyordum. İlkin konuşup anlaşmak, onların deyimiyle sıcak bir ilgi göstermek gerekliydi. Avukat olduğum için laf kıtlığı çekmiyor, alaydayken oyunculuğu denediğim için bakışlarımı kullanmakta güçlüğe uğramıyordum. Sık sık rol değiştiriyordum ama oyun hep aynıydı. Örneğin anlaşılmayan bir çekime kapılma, nedir bilmiyorum, nedeni yok, kendimi kaptırmak istemiyordum, aşktan bıkmıştım vesaire. Numaraları dağardakilerin en eskileri arasında yer aldıkları halde her zaman etkili oluyorlardı. Başka hiçbir kadının size veremediği, belki de hatta belki değil, hiç şüphesiz arkası gelmeyecek, hiçbir şeye güven olmaz çünkü, ama başka hiçbir şeye benzemeyen, yeri hiçbir şeyle doldurulamayan o gizemli mutluluk numarası da vardı. Hele küçük bir söylev hazırlamıştım ki her zaman çok iyi karşılanırdı. Söylesem siz bile beğenirsiniz. Bu söylevin özü şuna dayanıyordu. Acılı bir tavırla ama alın yazıma boyun eğip katlanarak bir hiç olduğumu, bana bağlanmaya değmeyeceğini, hayatımın başka bir akışı olduğunu ve o akışın her gün bir mutlulukla karşılaşmadığını, aslında mutluluğu her şeyin üstünde tuttuğumu ama artık çok geç olduğunu açıklıyordum. Gizemli bir hava içinde sevişmenin daha iyi olacağını bildiğimden bu kesin geç kalışın nedenlerini gizli tutuyordum. Bir bakıma söylediklerime kendim de inanıyor, rolümü yaşıyordum. Bunun üstüne oyun arkadaşlarımın da rol kesmeye başlamaları hiç şaşırtıcı gelmiyordu. Hanım dostlarım arasında en duyguluları beni anlamaya çalışıyorlardı. Bu çaba pek üzünlü bir biçimde kendilerini bırakmaya götürüyordu onları. Ötekilerse oyunun kurallarına uyduğumu, eyleme başlamadan önce konuşmak nezaketinde bulunduğumu görerek memnun oluyorlar, daha fazla beklemeden gerçeklere geçiyorlardı. Bir taşla iki kuş vuruyordum. Onlara karşı duyduğum istekten başka, kendime karşı duyduğum sevgiyi de doyurmuş, güzel yeteneklerimi her seferinde bir kez daha sınamış oluyordum. Bu o kadar doğru ki, bazıları bana ancak orta halli bir zevk verebilmiş bile olsa, gene de uzaktan uzağa onlarla yeniden ilişki kurmaya kalkışırdım. Bu işte yokluğun bilediği o garip isteğin yardımı olurdu şüphesiz. Ansızın hatırlanmış bir suç ortaklığı da gelirdi o isteğin ardından. Ama asıl amacım, bağlarımızın kopup kopmadığını sınamak ve o bağları sıklaştırmanın yalnız benim elimde olduğunu göstermekti. Bazen benden başka hiçbir erkekle yatmayacaklarına ant içirecek kadar işi ileri götürürdüm. Kaygılarımı bir çırpıda yatıştırmak içindi bu. Oysa kaygılarımda ne yüreğimin payı vardı ne hayal gücümün. Gerçekten de içimde öyle bir kendini beğenmişlik yer etmişti ki daha önce benim olan bir kadının başka birine de ait olabileceğini gözümle görsem inanmazdım. Ama içtikleri ant onları bağlarken beni bağımsız kılıyordu. Başkasına ait olamayacaklarını anladığım an onlarla ilişkimi kesebilirdim artık. Yoksa başka türlü bu işi yapabilmem olanaksız gibiydi. Böylece onların hesabına sınamayı bir çırpıda kestirip atmış, üzerlerinde uzun zaman sürecek bir egemenlik kurmuş oluyordum. İlgi çekici değil mi? İşte böyle sevgili yurttaşım. Kimi sev beni diye haykırır, kimi sevme beni diye. Ama bir tür vardır, en kötüsü, en mutsuzu da odur. Hem sevme beni der, hem de bana sadık kal. Yalnız ne var ki, sınamada hiçbir zaman kesin değil. Her seferinde ona yeniden başlamak gerek. Yeniden başlaya başlaya da insan bir takım alışkanlıklar ediniyor. Çok geçmeden, düşünmeden konuşmaya başlıyorsunuz. Ardından refleksler sökün ediyor. Bir gün bakıyorsunuz aslında hiç isteğiniz yokken de elde eder olmuşsunuz. İnanın hiç değilse bir takım kimseler için istenmeyeni elde etmek yeryüzünün en güç şeyidir. Bir gün başıma geldi bu. Kim olduğunu size söylememde bir fayda yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten heyecanlandırmaksızın sadece çekingen ve iştahlı tavırlarıyla çekmişti beni. Ne saklayayım, pek tatsız bir şey oldu. Aslında olacağı da oydu ya. Ama içimde hiçbir karmaşıklık yaratmadı bu olay. Çok geçmeden unuttum o kadını. Bir daha da görmedim. Bir şey fark etmediğimi sanıyor, hatta bir fikri olabileceğini bile düşünemiyordum. Zaten dirençsiz hali benim gözümdeki dünyanın dışında bırakıyordu onu. Oysa birkaç hafta sonra üçüncü bir kimseye benim yetersizliklerimi açıklamış olduğunu öğrendim. Bunu duyunca kendimi biraz aldatılmış hissettim. Demek ki kadıncağız sandığım kadar eylemsiz ve yargı gücünden yoksun değildi. Sonra omuz silkip gülmeye çalıştım. Güldüm hatta. Bu küçük olayın önemsizliği apaçık görülüyordu. Alçak gönüllülüğün şart olması gereken bir alan varsa o da bütün beklenmedik yanlarıyla cinsel hayatımızdır, değil mi? Ama hayır, orada da herkes kendi çıkarına bakıyor, yalnızken bile. Omuz silkmeme rağmen aslında nasıl davrandım biliyor musunuz? Çok geçmeden o kadınla gene karşılaştım. Onu baştan çıkarmak, yeniden elde etmek, iyice kendime bağlamak için ne gerekirse yaptım. Pek de güç olmadı bu. Kadınlar da işi başarısızlıkla bitirmeyi sevmezler. O andan sonra açıkça istemeksizin ona her türlü eziyeti ettim gerçekte. Bırakıyor, sonra gene yanıma çağırıyordum. Elverişsiz yerlerde ve zamanlarda bana kendini vermeye zorluyordum. Her alanda öylesine kaba davranıyordum ki. Sonunda sanırım zindancı, zindanındaki tutukluya nasıl bağlanırsa ben de ona öyle bağlandım. Bütün bunlar zorlanarak, acı çekerek tattığı şiddetli bir zevkten doğan kargaşalık içinde bağıra bağıra efendisine kulluğunu söylediği güne dek sürdü. O gün ondan uzaklaşmaya başladım. Sonra da unuttum onu. Kibarca susmanıza rağmen ben de görüşünüze katılıp bu serüvenin pek de parlak bir şey olmadığını itiraf edeceğim. Bununla birlikte kendi hayatınızı bir göz önüne getirin sevgili yurttaşım. Kazın belleğinizi. Belki orada buna benzer bir öykü yeniden aklıma geldiğinde gülmeye koyulduydum gene. Ama başka bir gülüştü bu. Arts Köprüsü'nde işittiğim gülüşe benziyordu aşağı yukarı. Kadınlara döktüğüm dillerden çok mahkemelerdeki savunmalarıma gülüyordum. Hiç değilse kadınlara daha az yalan söylüyordum. Davranışlarımda kaçamak yapmaksızın içgüdüler konuşuyordu. Sevişme eylemi örneğin bir iç dökmedir. Bencillik barbar bağırır, böbürlenme ortaya serilir ya da gerçek cömertlik kendini açığa vurur onda. Son olarak öbür dalaverelerimden çok o sevimsiz öyküde sandığımdan daha açık yürekli davranmış, kim olduğumu, nasıl yaşayabildiğimi söylemiştim. Görünüşe rağmen özel hayatımda, hele size anlattığım gibi davrandığımda, suçsuzluk ve adalet konusundaki büyük coşkunluklarımdakinden daha namusluydum demek ki. Hiç değilse varlıklarla birlikte eylemde bulunduğunu gördükçe tabiatımın gerçek yüzü konusunda yanılamazdım. Hiç kimse zevklerinde iki yüzlü değildir. Bunu bir yerde mi okudum yoksa ben mi düşündüm? Ne dersiniz sevgili yurttaşım? Bir kadından kesinlikle ayrılmakta güçlük çekiyor, bu yüzden bir sürü ilişkiyi aynı zamanda sürdürmek zorunda kalıyordum. Ama o güçlüğü bu bakımdan göz önüne getirdiğimde kendimi yufka yüreklilikle suçlamıyordum. Hanım dostlarımdan biri tutkumuzun Osterlitz gibi bir zafere ulaşmasını beklemekten bıkıp geri çekilmekten söz ettiğinde beni davranmaya zorlayan şey yufka yüreklilik değildi. Bendim hemen ileri doğru bir adım atan, teslim olan, parlak sözler söylemeye başlayan. Karşımdaki kadının yüreğini yumuşatmaya, onun zayıf yanlarına dokunmaya çalışırken kendim ancak görünüşte duygulanıyordum. Sadece o istemeyiş yüzünden biraz tahrik olmuş, belki de bir sevgiyi yitirmek korkusuyla telaşa kapılmıştım, o kadar. Ara sıra gerçekten acı çektiğim de oluyordu doğrusu. Bununla birlikte bana baş kaldıran kadının gerçekten çekip gitmesi, hiç çaba harcamaksızın onu unutmama yetiyordu. Tıpkı geri dönmeye karar verip yanıma geldiğinde de onu unuttuğum gibi. Hayır, terk edilmek tehlikesiyle karşılaştığımda beni uyaran, sevgi ya da iyi yüreklilik değil, sadece sevilme ve kendime göre hak saydığım bir şeyi alma isteğiydi. Sevilir sevilmez eşimi de hemencecik unuttum mu yüzüm gülüyordu, pek keyifleniyor, sevimli oluyordum. Şunu da unutmayın, yeniden ele geçirir geçirmez ağırlığını duymaya başlıyordum o sevginin. Hırçınlaştığım anlarda kendi kendime en iyi çözüm yolunun ilgilendiğim kadının ölümü olacağını söylerdim. Bu ölüm bir yandan aramızdaki bağı perçinlerken bir yandan da onun zorlayıcılığını ortadan kaldıracaktı. Ama ne herkesin ölmesini isteyebiliriz ne de daha ileri gidip başka türlü düşünülemeyecek bir özgürlükten yararlanma uğruna gezegenimizi insanlardan kurtarmayı. Duygululuğum, bir de insanlara olan sevgim buna engeldi. Bu dolambaçlı oyunlar içinde duyabildiğim tek derin duygu minnet duygusuydu. Her şey yolundaysa, beni rahat bırakmışlar, gidip gelmeme karışmamışlarsa, bir kadının yatağından çıkıp ötekininkine girdiğimde benden daha cana yakın, benden daha keyifli biri olamazdı. Bir kadına olan borcumu bütün kadınlaraymış sayıyordum sanki. Duygularımda her ne kadar karışıklık göze çarparsa çarpsın, elde ettiğim sonuç apaçıktı. İstediğim zaman kullanabilmek için sevdiğim her şeyi çevremde tutuyordum. Bu açıklamaya göre ancak yeryüzündeki bütün varlıkların ya da hiç değilse mümkün olduğu kadar çok sayıda varlığın bana dönük, sonsuzluğa dek işsiz güçsüz, bağımsız bir yaşayıştan yoksun, herhangi bir anda çağrıma koşmaya hazır ve onları ışığımla aydınlatmaya layık göreceğim güne dek kısır kalmaya mahkum olması koşuluyla yaşayabilirdim. Kısacası mutlu yaşayabilmek için seçtiğim varlıkların hiç yaşamaması gerekiyordu. Ancak benim keyfim arada sırada hayat vermeliydi onlara. Ah, bunları size anlatırken hiç de memnunluk duymuyorum inanın. Kendimden bir şey ödemeksizin her şeyi istediğim, bir sürü varlığı hizmetime koştuğum, onları keyfime göre bugün yarın elimin altında bulundurmak için bir çeşit buzdolabına kapadığım o devreyi düşündüğümde içimi kaplayan o garip duyguya hangi adı vereceğimi bilemiyorum. Utanç olmasın sakın bu. Söyleyin bana sevgili yurttaşım, biraz yakıcı bir şey değil midir utanç? Öyle midir? Öyleyse belki de utançtır bu ya da onurla ilgili o gülünç duygulardan biri. Her neyse, belleğimin tam orta yerinde bulduğum ve sapmalarıma hakkını vereceğinizi umduğum buluşlar için harcadığım çabalara rağmen anlatmayı daha fazla geciktiremeyeceğim o serüvenden beri o duygu bir türlü içimden çıkmadı. Yağmur durmuş bakın. Evime dek benimle gelmek iyiliğinde bulunur musunuz? Kendimde garip bir yorgunluk hissediyorum. Konuşmaktan değil, söylemem gereken şeyi sadece aklıma getirmek bile yoruyor beni. Haydi, asıl buluşumu anlatıvermek için birkaç sözcük yeter. Fazla konuşmanın ne gereği var değil mi? Heykelin örtüsünün alınıp çırılçıplak kalabilmesi için güzel sözlerin, söylevlerin bitmesi, uçup gitmesi gerekir. İşte o gece arkamda gülmeler işittiğimi sandığım akşamdan 2-3 yıl önce bir Kasım gecesi ırmağın sol yakasına evime gidebilmek için Royal Köprüsü'nden geçiyordum. Vakit gece yarısını aşmış sabahın biri olmuştu. Sokaklardaki tek tük birkaç kişiyi de kaçıran incecikten yağmur yağıyor, daha doğrusu çiseliyordu. Bir kadının yanından geliyordum. O çoktan uykuya dalmış olmalıydı. Huzur bulmuş vücudumda yağan yağmur gibi tatlı bir kan dolaşıyordu. Biraz uyuşuk adımlarla yürüyordum ama mutluydum yürürken. Köprünün üstünde parmaklığa abanmış, ırmağı seyrediyormuş gibi duran bir şeklin arkasından geçtim. Yanından geçerken bunun karalar giyinmiş incecik, gencecik bir kadın olduğunu gördüm. Koyu renk saçlarıyla mantosunun yakası arasında sadece taptaze, ıslak bir ense göze çarpıyordu. İçim bir hoş oldu onu görünce ama bir an duraladıktan sonra yoluma devam ettim. Köprünün sonunda rıhtıma inip oturduğum yöne, Saint Michel'e doğru yürümeye koyuldum. Aşağı yukarı 50 metre kadar gitmiştim ki mesafeye rağmen gecenin sessizliği içinde bana pek müthiş gelen bir gürültü, suya düşen bir cisim gürültüsü işittim. Olduğum yerde durakaldım ama geriye dönmedim. Hemen hemen aynı anda bir çığlık ve ırmakta akan sularla birlikte uzaklaştı, sonra birden söndü. Ansızın donup kalan gecenin sessizliği bana bitip tükenmeyecekmiş gibi geldi. Koşmak istedim, yerimden kımıldayamadım. Tir tir titriyordum. Soğuktan ve heyecandandı sanırım. İçimden çabuk olmak gerektiğini söylerken vücudumu dayanılmaz bir güçsüzlüğün kapladığını duyuyordum. Unuttum o zaman ne düşündüğümü. Çok geç, çok uzak gibisinden bir şey. Kımıldamadan kulak kabartmaya devam ediyordum. Sonra ufak adımlarla yağmur altında oradan uzaklaştım. Kimseye de haber vermedim. Geldik bile. İşte bizim ev, bizim barınak. Yarın mı? Olur, nasıl isterseniz. Memnuniyetle sizi Marken Adası'na götürürüm. Zayderzi'yi görürsünüz. Buluşma saat 11'de Meksiko City'de. Anlamadım. O kadın mı? Bilmem. Gerçekten bilmiyorum. Ne ertesi gün ne de daha sonraki günlerde gazeteleri okumadım. Bir bebek köyü değil mi? Resim gibi. Ama sizi bu adaya resim göresiniz diye getirmedim sevgili dostum. saç biçimlerini, tahtadan yapılmış ayakkabılarını, süslü evleri ve o evlerin içinde vernik kokuları arasında nefis tütünler içen balıkçıları size herkes gösterebilir. Bense tersine buradaki önemli şeyleri size gösterebilecek ender kişilerden biriyim. Sete vardık sayılır. O fazlasıyla zarif evlerden mümkün olduğu kadar uzaklaşabilmek için set boyunca ilerlemek gerekiyor. Buyurun oturun, ne dersiniz? Negatif manzaraların en güzeli karşımızda işte, değil mi? Şu solumuzdaki kül yığınına bakın. Burada kum tepesi derler ona. Sağımızdaki kül rengi sete, ayaklarımızın altındaki kurşuni çakıllara, karşımızdaki hafif küllü su rengindeki denize, solgun suların yansıdığı geniş gökyüzüne bakın. Yumuşak bir cehennem doğrusu. Sadece yatay çizgiler. Hiçbir parıltı yok. Uzam renksiz, hayat ölü. Evrensel silinme, göze görünür hale gelmiş, hiçlik değil de bu ne? İnsanlar da yok, üstelik insanlar da yok. Siz ve ben varız yalnız. Önümüzde de nihayet ıssız kalmış gezegen. Gök yaşıyor mu? Hakkınız var sevgili dostum. Kabarıyor, oyuluyor sonra. Havadan merdivenler açıp bulutlardan kapılar kapatıyor. Güvercinler bunlar, dikkat ettiniz mi? Hollanda göğü milyonlarca beyaz güvercinle doludur. Öylesine yükseklerde dolaşırlar ki göremezsiniz. Kanat çırpar, bir çırpıda iner çıkarlar. Gök boşluğunu yelin götürüp getirdiği kurşuniye çalan tüy yığınlarıyla doldururlar. Yükseklerde bekleşir durur o güvercinler. Bütün bir yıl bekleşirler. Yeryüzünün üstünde döner, dolaşır, bakar, inmek isterler. Ama denizden, kanallardan, işaretlerle kaplı damlardan başka bir şey bulamazlar. Konacakları bir tek baş yoktur. Ne demek istediğimi anlayamadınız mı? Yoruldum biliyor musunuz? Konuşurken ipin ucunu kaçırıyorum. Dostlarımın bir zamanlar ballandıra ballandıra övdükleri o düşünce parlaklığından eser kalmadı bende. Sözün gelişi, dostlarım diyorum. Dostum yok artık. Sadece suç ortaklarım var. Onların da sayısı pek çoğaldı. Bütün insanlar suç ortağım benim. En başta da siz geliyorsunuz. Kim yanımdaysa birinci odur. Dostum olmadığını nereden mi biliyorum? Çok basit. Onlara iyi bir oyun oynamak, bir çeşit ceza vermek amacıyla kendimi öldürmeyi aklımdan geçirdiğim gün anladım bunu. Kimi cezalandıracaktım? Çok çok birkaç kişiyi şaşırtırdım. Kimse cezalandırılmış olduğunu hissetmezdi ki. Dostum olmadığını anladım. Aslında olsaydı da işime yaramazdı. Kendimi öldürdükten sonra yüzlerinin ne hale girdiğini görebilseydim, işte o zaman oyun oynamaya değerdi. Ama yerin altı karanlık azizim. Tahtalar kalın, ışık geçmez kefenden. Ruhun gözleri mi? Evet, şüphesiz ruh varsa, hele gözleri varsa. Ama emin misiniz? Emin değiliz ki. Yoksa bir çıkar yol olurdu. İnsan kendini ciddiye aldırabilirdi o zaman. İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir. Çok çok sizden şüphe ederler. Bu kadarına hak kazanabilirsiniz. O gösteriyi seyredebileceğimize bizi inandırabilecek bir tek kanıt olsaydı, insanlara inanmak istemedikleri şeyi ispatlamak, onları şaşırtmak için uğraşmaya değerdi. Ama siz kendinizi öldürdüğünüzle kalırsınız, inansalar da bir, inanmasalar da.